Merhaba, ben Mirgün Cabas. Can Kozanoğlu ile birlikte Nereden Başlasam'ın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün mitoloji konuşacağız. Mitoloji öğrenmek istiyorsak nereden başlamalıyız ve mitolojiyi acaba neden öğrenmeliyiz, öğrenmemiz gerekiyor mu? Bunu da İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Doktor Bengü Cennet'le konuşacağız. Bengü Hanım hoş geldiniz.
Bengü Hanım hoş geldiniz.
Tabii hoş size
mitoloji nedir diye sormuyordum.
Soralım ya.
Bizim için de çok iyi bir imaj olmaz.
Neden mitoloji?
Neden mitoloji? Bunu dinleyen insanın da az çok fikri vardır ama belki orada bir ayrım çizgisini, daha doğrusu iki ayrım çizgisini çekmek önemli. Nerede mitoloji başlıyor bitiyor, destan nerede başlıyor bitiyor, dinler nerede başlıyor bitiyor. Bunlar ne kadar kesişiyor, ne kadar ayrışıyor.
Bir de saga var. Ben bu şeye derse çalışırken gördüm. Destanı da sagadan galiba ayırıyorlar değil mi?
Yani antik çağ için konuştuğumuz zaman bunları birbirinden ayırmak oldukça güç. Hatta antik çağ edebiyatı için konuştuğumuzda hepsini bir sayabiliriz. Bunun içine felsefe de sokabilirsiniz, coğrafya da sokabilirsiniz, tarih de sokabilirsiniz. Yani Homeros'un metninin, yani İlyas ve Odiseya'nın bir okul metni, okulda kişilere okutulan bir metin olduğunu göz önünde bulundurursak oradaki alt başlıkları da görebiliyoruz.
Hangi okulda?
Yani işte bu antik çağdaki eğitimin ilk kitabı. Hı hı. Kişilerin hem coğrafyayı öğrenmek için, hem tarihi öğrenmek için, hem dinle ve hani işte bu kahraman söyleniyle kurdukları bağlantıyla da bir yakınlık oluşturmaları için aslında bunu kullanıyorlar. Demek ki aslında hem coğrafyayı aynı kitaptan öğreniyorlar, hem dini ritüeli öğreniyorlar. Yeraltı dünyasını öğreniyorlar. Öldükten sonra ne olacağını öğreniyorlar. Yani.
Ne güzel, her şey için tek kitap varmış.
Evet, en azından başlangıçta. Bu yüzden onları ayırmak oldukça güç. Destan üzerinden, biz şu an tabii destan üzerinden okuyoruz onların ne konuştuklarını, ne düşündüklerini veya ne üzerine akıl yürüttüklerini. Ama o dönemin söylence dediğimiz ve aslında henüz daha yazılı bir metne dökülmemiş olan halinde de bu insanlar bunun içinde yaşıyorlardı tabii ki. Birbirinden ayırmıyorlardı yani. Ve sürekli işte o nenelerinden, babalarından dinledikleri bir hikayeydi ve bu yapının içinde var oldular bu insanlar. Biz şimdi bugün tabii baktığımızda tek tanrılı dinlerin hüküm sürdüğü ve zihnimizde böyle bir yapının oluştuğu bir noktadan baktığımızda mitolojiye uzak kalıyoruz, uzak bakıyoruz. Biraz daha anlamak için aslında o insanın nasıl yaşadığını ve bunun içinde yaşadığını ilk önce göz önünde bulundurmak lazım galiba.
Çünkü mitoloji çok evrilmiyor. Dinler zaman içinde evriliyor.
Evet.
Diyebilir miyiz? Yani demin dediniz ya öldükten sonra ne olacağını.
Tabii.
Yani bu tek tanrılı dinler öncesindeki ölüm sonrası ne olacağının tasavvuru çok farklı. Dinlerle birlikte değişiyor. Hatta daha sosyalize oluyor. Ne bileyim hani pek çok eski dinde bu tek tanrılı dinler öncesinde çok belli insanlar cennete gidebiliyor. Çok belli insanların ölümden sonra hayatı oluyor. Ama Hristiyanlık'ta, Musevilik'te, İslam'da filan herkes için böyle bir şans var. Biraz bu mitolojinin evrilmemesi, dinin daha hayatın pratiği içinde evrilmesi gibi bir şeyden söz edebilir miyiz?
Şimdi büyük bir şey söyleyeceğim belki ama belki de mitoloji evrilip bir dine dönüşüyordur. Yani sanki o ayrılmış bir hali birleştiriyor mu acaba zihin sonrasında? 12'ye bölünmüş olan şey teke tamamlanıp ondan sonra tekrar 3'e ve 12'ye ayrılıp. Yani bir sanki bir matematik var. O matematik kendisini bu coğrafyada bu şekilde göstermiş ama düşünce evrildikçe ve insan zihni evrildikçe, yapı değiştikçe sanki tekten hareketle bölmeye başlıyor. Tersine dönüyor gibi geliyor ama yani mitoloji evriliyor ve sonunda cehennem fikrine dönüşüyor. Evet yani Elysium bahçelerine öyle herkes elini kolunu sallayarak giremez tabii yani. Sonra vatanın için iyi bir şey yapmış olman gerekir. Soylu bir kişi olman gerekir vesaire vesaire. Yani Roma'daki mitolojik öte dünya fikrine baktığımız zaman öyle dediğim gibi herkes elini kolunu sallayan oraya giremiyor. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ama yani o giremeyişte kişiyi hep böyle bir ideal insan modeline götürüyor. Sen bu olursan girebilirsin. Sen şu olursan bunu yapabilirsin fikrine. Sürekli onu işaret eden bir yapıya dönüştürüyor. Ve o yapıda aslında kendisini daha sonra o Hristiyanlığın ideal dediği insan fikrine de sanki bırakıyor.
Ve galiba özellikle Hristiyanlığın Avrupa'daki ilk yayılması sırasında da mitolojik kahramanlardan ve onların pagan geleneklerinden de bayağı yararlanıyorlar. Yani onları absorbe edip dinin içine katmanın ve kitleleri Hristiyanlaştırmanın yolu olarak da bunu kullanıyorlar. Doğru mu?
Tabii o dönemde gizem kültleri ortaya çıkıyor zaten öncesinde. Hatta Mitras kültü son Hristiyanlık öncesinde en aktif gizem kültlerinden biri. Hani mitoloji yavaş yavaş yerini Hristiyanlığa bırakırken böyle küçük küçük gizem kültleri ortaya çıkartıp insanları daha yakın bir hale getirmeye çalışıyor Tanrı ile aslında. Ve o Mitras'ın da mesela doğum tarihiyle İsa'nın doğum tarihi benzer. Mitras mağarada doğar, İsa işte karanlık bir yerde doğar, doğduğu yere ışık saçar. Yani doğduğu yerin karanlık olması ve ışık saçması fikri, zamansal olarak benzeşmeler, yani tam da böyle dediğiniz gibi bir elden bir ele yavaşça şöyle uzatalım diyorlar gibi geliyor bana.
Bu arada biz özür dilerim, mitoloji diyoruz ama aslında mitolojilerden belki söz etmek gerekiyor. Çünkü her kültürün, her toplumun kendine ait bir mitolojisi var. Bazısını daha çok biliyoruz, bazısını bilmiyoruz. Biz tabii şimdi daha çok Yunan mitolojisini referans alarak konuşuyoruz ama her toplumun bir mitolojisi var diyebiliyor muyuz?
Diyebiliriz. Yani toplumun mitolojisi var. Her coğrafyanın kendine ait bir hikayesi var. Ve her coğrafya kendi bilinç düzeyinde, ki aslında bu beraber de hareket eden coğrafyalar üstü de bir durum bir yandan da. Bir anda bir yerden bu da çıkarken diğer yandan başka bir çıkar. Hani aynı anda yukarıya çıkan bir sistem var sanki dünya üzerinde bakıldığında. Ama o coğrafyanın kendi hikayesi olması, işte o tam da söylediğiniz toplum diyebilir miyim soru işaretini tabii koyarak söylüyorum. Evet, her toplumun kendine ait bir mitolojisi olabilir. Anlatısı var yani.
Yani insanlığın, belli bir coğrafyada yaşayan insanların ihtiyaçlarına binaen doğmuş. Kendilerini anlamlandırma, biz nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, bu anlamak dünya niye istiyor var sorularına cevap vermek için buldukları
kesinlikle
söylenceler, söylenler bunlar.
Zaten şöyle bir durum var. Yani derste öğrencilere sadece şunu söylüyorum ilk başta. Bence herkes önce bunu bir fark etmeli. Şu anda ne giydim, ne yapacağım, bana onu mu dedi, acaba şöyle yapmasam mı falan gibi. Yüzeysel dertlerin arkasına baktığınız zaman tek bir problemim var zaten. Tek bir problem. Kalkıyorsun ve diyorsun ki yani nereye gideceğim? Nereden geldim? Nereye gideceğim ve bunların bağlamında nasıl yaşamalıyım? Yani bunun cevabını içsel olarak verip de evet buldum falan deyip çıkan... İnsanlar yok sokakta. Bugün bile. Ve o gün bile. Şimdi insanın tek bir derdi var. Anlamak istiyor. Merak ediyor. O merak ettiği düzlemde de anlamlandırmaya çalıştığı bir sürü şey görüyoruz. Yani işte hayata dair, doğaya dair. Önce onu anlamaya çalışıyor zaten. Aslında mitoloji bu. Mitoloji insanın kendi içindekini görmeden önce doğaya baktığında gördüğü şey. Ve doğaya bakıp gördüğü şeyi idrak ettikten sonra kendi içine dönüp diyor ki bu bende de varmış. Tam da öyle aslında. Yani oradaki fısıldayan ormanlar da bende varmış aslında içeride bir yerde. Bu Zeus'u da anlıyorum ben bir yandan. Benim bir yanımda böyle bir hiddet var diyor. İşte Eris'leri de anlıyorum. Bazen çok kıskanç oluyorum diyor. Yani var aslında, onun kendi içinde var o anlam atfettiği şey. Ama önce soyut olarak görmek ihtiyacı var.
Ama o belli bir soyutlama da belli bir seviyede kalabildiği için bunları kişiler, karakterler ve insan benzeri canlılar üzerinden
soyuta
anlatıyor.
Soyuta giden yolda ilk adımı o oluyor.
Eriştiği bilgiliği öyle insan kimliğinde ya da işte karakter kimliğinde ifade ediyor.
Evet, ve diyor ki zaten yani bu antropomorfik tanrı konseptinin çıkma meselesi de bu zaten. Diyor ki Tanrı dediği şey, bu dünyada benden daha yetkin bir varlık olmadığına göre, bakın nasıl anlamlandırma yerinden hareket ediyor. Benden daha yetkin bir Tanrı olmadığına göre kesin Tanrılar bize benziyor. Yani yeryüzünde böyle bir hükmüm varsa benim, kesin Tanrılar da bana benziyorlardı. Tek bir farkları vardı. Ölümsüzlerdi ve kesinlikle benim bedenimin en iyi versiyonuydular. Çok güzellerdi hepsi.
Çok
işte güçlülerdi. Hani insanın üzerinden anlayabiliyor bazı şeyi. Çünkü henüz daha işte o soyutu anlamaya çalıştığı yerde değil. Ya yani daha bir ilk adımında. O ilk adımda olduğu için de onlara hep böyle insani özellikler de atfediyor.
Tabii o zaman tanrıçalar da var.
Tabii. Zaten o zaman insan yok aslında her şeyin başlangıcında.
Çünkü zaman içinde tanrıça figürü biraz daha silikleşiyor.
Evet, eril.
Soyutlama evet. Dünyasında. Ben şuna döneceğim. Demin dediniz ya her coğrafyanın bir anlatısı var diye. Mesela biz de şu anda yaşadığımız coğrafya, Türkiye'nin insanları olarak ilk başta atıf yaptığınız Homeros da bizim coğrafyaya dokunuyor. Tabii. Ama bu coğrafyada işte daha Türk kimliğini vurgular isek Orta Asya'ya dayanan da bir söylence var. Oradan buraya gelen destanlar filan. Bizim coğrafyamızın anlatısı hangisi?
Bizim coğrafyamızın anlatısı. Yani en azından Türk mitolojisiyle ilgili tabii kişiler çok daha iyi bileceklerdir. Onlara belki danışmak lazım bununla ilgili. Yetkin olmadığımı söyleyerek başlamam lazım diye düşünüyorum.
Akademisyenlere
çok sık rastlanan bir şey değil.
ama galiba Türkiye coğrafyası için birazcık bu Horasan'dan gelen bilgiye bakmak lazım. Biraz sanki o İran üzerinden de gelen ve aslında Türk anlatısını oluşturan, tabii ki yani Müslümanlık bağlamında da söylüyorum, bilgiye biraz bakmak lazım galiba. Asıl anlatının orada yattığına ben inanıyorum, en azından kişisel olarak. Oradaki işte Hacı Bektaşi Velilerin, Mevlana'ların ve bunların öncesinde gelen anlatıların da hepsinin birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyanın bilgisi sanki çok daha yumuşak, katı değil yani. O yüzden ötekileştiren ve dışarıya çıkartan bir yapı yok. Yani Tanrı benim dışımdadır ve beni cezalandırır fikrinden biraz daha uzak gibi hissediyorum en azından Anadolu toprağını ve doğayla bir gördüğü yerden hareket ediyor. Yani insanın doğanın dışında bir varlık olarak yukarıdan her şeye baktığı bir yer değil de sanki içinde olduğu ve Tanrı'nın da burada olduğu ve o işte o mitolojik anlatıya zaten Yunan mitolojisine de çok uyan bir yapı. Yani o başlangıç seviyesindeki fikirden bahsediyorum tabii.
Zaten sizinle kayıt öncesinde de sohbet ediyorduk. Doğu mitolojisi var, Batı mitolojisi var dedik. Fakat bazı temel noktalarda zaten çok da farklı değiller. Yani hem birbirlerini etkilemişler ama o etkileşimin ötesinde de herhalde insan ruhuyla bağlantılı
tabii.
Bir şey. Aralarında çok da bir fark yok gibi konuşmuştuk.
Kesinlikle. Çünkü kişinin insanın değişmediği yerde sistem değişmiyor. Buna ısrarla söylüyorum. Yani bugün işte kişisel gelişim denilen işte falan böyle bir şeyler var ya, böyle sürekli gelişiyoruz ve anlıyoruz, hayatı anladık, evreni anladık falan. Bu sistemi ve bize uzak kılan şeylerden bir tanesi bunu üçüncü, dördüncü, beşinci kaynaklardan yapmaya çalışmamız. Aslında zaten insan varlığı itibariyle bunu yapmaya çalışıyor. Hep bunu yapmaya çalışmış zaten. Hep anlamaya çalışmış, hep çaba sarf etmiş. Bu okumayı, bunun üzerinden okuma yapıldığında orada başlıyoruz anlamaya. Yani Azairat'ın işte insanın da Eke Homo diye de bir alt başlığı vardır. İşte insanın başında diyor ki insanım, yani sana seni anlatacağım ama nasıl anlatacağım? Müthiş bir başlık değil mi başlama, ilk cümle? Yani siz tabii daha evlisiniz. Yazar olarak iki yazar var karşımda ama.
Bu sizin konunuz.
Evet, yani ilk cümle olarak müthiş bir cümle. Yani çünkü akademik bir şey anlatmaya başlayacak ama derdine ne olduğunu en baştan koyuyor. Ve zaten mitolojiye de buradan baktığımızda bütün sistem çözülecek. Yani insanın insana, insanca dermiş. insanı insana anlatmakla ilgili bir şey aslında. O yüzden kişinin kendisini anlamaya çalıştığı yerde kendi kapılarında mitolojiyi açabileceğini düşünüyorum buradan bakarak.
Şuraya geliyorum mesela, psikanalizi kurarken Freud da mitolojiden yararlanıyor. Mesela Ödipus kompleksi, Elektra kompleksi, bu da insanı insana anlatma araçlarından bir tanesi. Evet. O da kadim bilgiye ya da işte o kadim anlatılara yaslanarak, referans vererek bunları yapıyor. Şimdi Yunan kültürünün Batı kültürünü çok etkilediğini biliyoruz. Demokrasi açısından, işte medeniyet açısından, işte destanlar vesaire filan Batı kültürünün temelini oluşturuyor. Bu yüzden de Batı kültürü genellikle Yunan kültürüne kendini borçlu hissediyor. Günümüz yaşamına, kültürüne Yunan mitolojisinin yansımaları, katkıları var mı? Görebiliyor muyuz onun izlerini bugün?
Yani insanı gördüğümüz her yerde görüyoruz gibi geliyor bana. Yani Oidipus kompleksi üzerinde yani en azından bundan bahsettiğimiz için bir şey söylemek gerekirse belki Oidipus'un aslında kaderin kendisinde biçtiği rolü bildiğini zannettiği, yani tanrısal olanı bildiğini zannettiği ve yendiğini zannettiği, ancak bilgisizlikle yıkıldığında gözlerini kör ettiği ve bir sistem var ya bunun içinde. Hı hı. Tam o arada bir şey oluyor. Diyor ki ben biliyorum zaten. Yani insanı sürekli böyle bu mitolojik hikayelerde şu var gibi hissediyorum ben. İnsan olduğunu unutma. Tanrı olmadığını hatırla. İnsan olduğunu sürekli bu var yani anlatımların içinde. O da kaderi işte ben bir kahinden duydum ve kaderi zaten ailemin yanından ayrıldım. Tabii ki annemle evlenmeyeceğim yani. Korkunç bir lanet bu çünkü yani tabii ki. Oradan şehirden ayrılıyorum diyor ve Tebai'ye gidiyor ve Tebai'de hiç bilmediği yolda kenarında karşılaştığı bir adamı öldürüyor ona göre. O bir X kişi yani aslında babasını öldürüyor bilmeden şehre gidiyor. Şehirde şehrin malı olan annesine kocalık yapıyor. Burada yani kadının Yunan'da özellikle hiçbir şekilde kalkıp da işte ben gidiyorum bu kentten falan deme gibi bir seçeneği yok. Yok böyle bir dünya. O yüzden de şehrin malı olan kadın zaten oranın kraliçesi olarak, yani mal derken ait ona. Onun kraliçesi olarak orada duruyor ve Oidipus gidip o kadınla evleniyor. Ve tüm bu hikayeye baktığımız zaman aslında ortada bir aşk yok. Yani aşkından evlenmiyor ki bu iki insan. Görünce birbirine aşık olup Oidipus Yocasta'yı gördüğünde aman Allah'ım ne kadar güzel bir kadın falan, böyle bir şey yok. En azından metinlerde yok. Ben filolog olduğum için söyleyebilirim. Böyle bir şey olmadığı için de oradaki aşktan acaba gerçekten bahsedebiliyor muyuz diye de sormak lazım. Belki de bu mitolojik anlatıları her yerde görüyoruz ama üzerine bugünkü aklımızla bir takım yorumlar ekliyoruz. Ve diyoruz ki 2019'da bir yerden baktığımız için kesinlikle birbirine aşıktırlar. Yani zaten anneler de oğullarına çok düşkündür. Evet, yani tabii ki haklı olabilir. Bir ilgi alanım, yani bilgi alanımın dışında bir şey olduğu için ahkam kesmeyeceğim konu hakkında da. En azından mitolojik anlatıyı kendi bilgisine çok güzel bir şekilde oturtmuş, yerleştirmiş ve kullanmış bir insan.
Mesela şimdi biz bunu işte 21. ya da 20. yüzyılda bu hikayeyi yeniden başka bir bağlamda anlatırken aşk üzerine kuruyoruz. Ne bileyim, evet. Bu hikaye 1800'lerde anlatılacak olsa belki miras hukuku üzerinden anlatılacaktı.
Aynen öyle. Yani odağım neyse.
Mal bölünmesin diye gitti annesini buldu falan.
Odağım neyse aslında oraya çekiştirebiliyorum. Çünkü öyle bir dehliz yani. O yüzden hani konuşacağız, mitoloji konuşacağız dediğimizde o yüzden dedim ki eyvah, yani neresinden konuşacağız acaba? Çünkü o kadar uzun ve şey bir konu ki.
Ya şimdi aslında geniş. Şöyle bir şey, bizim bu kayıtlar dizisini yaparken kafamızda olan bir hadise. Bu alana girersem ne beklemeliyim? Evet. Aslında mitolojiye biraz girdiğimiz zaman zannedersem göreceğimiz şu ki bugün hala yaşadığımız ve yeniden ürettiğimiz temel hikayeleri vermiş bize mitoloji. Değil mi? Yani Afrodit'le Ares'in hikayesi hala aslında romantik komedilerden en ağır dram dizilerine, evet, kadar aynı aşk hikayesi değil mi? Yani evet. Bir araya gelmemesi gereken iki insan, evet, hakim olamayarak kendilerine bir araya geliyorlar ve bunun bedelini ödemek durumunda kalıyorlar.
Çok özür dilerim buraya bu Afrodit deyince aklıma geldi. Yani orada tam bir tık öncesinde Ares'le muhabbetinden bir Hephaistos gerçeği var. Ve orası bana çok dikkat çekici geliyor. Mesela o da anlamak için kafa açıyor bence. Hephaistos annesi tarafından bile istenmeyen çirkin, böyle sakat, tek ayağı bilmem ne falan, kambur. Böyle bir adam. Ve karanlıkların arkasında ve sürekli işte ateşin başında bilmem ne falan bir adam yani bu Hephaistos. Ve herkes tarafından istenilen, en aydınlık olan, işte ortada olan, parıldayan biriyle eşleştiriliyor. Yani annesi tarafından istenmediği için işte anlatıya göre, bir anlatının birine göre annesi diyor ki işte biz sana ödül olarak yani bizi affetmen için herkesin istediği kadını vereceğiz. Yani diyor ki anlatı, en istenmeyenle en isteneni, en güzelle en çirkini, hepsini bir yapacağız diyor. Ve bunu yapmak da zor. Yani insan için de zor ya bu. En güzelle en çirkini aynı anda idrak edebilmesi ve onu böyle birleyebilmesi. Diyalektik aklın en temiz anlatılarından biri bu bence. İkisini karşı karşıya getirip tamamlıyor ve diyor ki evet zor olacak. Evet kimi zaman aklın karışacak. Kimi zaman başka bir şey isteyeceksin. Aslında bana layık olan bu değil de bunu istiyorum diyeceksin. Ama her fikir karşıtıyla varı da bileceksin. Var olduğunu idrak etmen gerek diyor bir yandan da bence. O yüzden bu okumaları yaparken yani bu eşleşmelerin de tesadüf olmadığını bilmek lazım. Yani bir şey, bir hikayeyi okuyorum. Evet, şimdi mesela ben dinleyicilere söyleyeceğim. Robert Graves'in kitabını okuyun. Müthiş güzel çevrildi zaten. O gayet de anlaşılır. Kocaman da bir kitap. Bütün hikayeler var içinde. Aç oku yani. Ne istiyorsan var içinde. Bulabilirsin. En azından başlangıç seviyesi için. Hemen hemen her şeyi bulabiliyorsun içinde. Ve yorumlarıyla ve metinleriyle birlikte veriliyor. Ama bunu okurken şunu da unutmayı aslında belki de söylemek gerek. Yani bunların hepsinin birer sembol olduğunu ve bu sembollerinde daha sonra gelecek olan, yani içinde gelişecek olan hatta felsefi düzlemede zemin hazırladığını, bunun bir başlangıcı olduğunu belki de unutmamak lazım okurken.
Biz sormadan siz geldiniz.
Evet, madem açtık konuyu. Çünkü burada gerçekten geniş bir okuma yelpazesi olduğunu varsayıyorum ben. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bir, efsaneleri okuyabiliriz. Yani mitolojiyi evet. Okuyabiliriz kendisini. Bir de az önce şu ana kadar konuştuğumuz gibi okuduğumuzdan ne anlam çıkarmamız gerekir diye kendi bağlamında bunları değerlendiren kaynaklar da vardır diye eminim düşünüyorum. Biz şey deyince, mitoloji deyince Türkçe'de aklımıza gelen isimlerden bir tanesi Azra Erhat.
Evet.
Bugün sanki böyle biraz dışlanıyor gibi ya da işte çok güncelliğini kaybetmiş gibi görünse evet. Bile herhalde ilk akla tabii. Gelme özelliğini koruyor. Kesinlikle. Oradan mı başlayacaksınız ben siz dönemde merak ediyorum.
Kesinlikle oradan başlamalıyız bence. Çünkü Türk aklıyla yapılan üretimler bunlar. Bizim çok kolay anlayabileceğimiz ve böyle hap bilgiler, evet hap bilgiler, bunu kabul edelim. Yani sıkıştırılmış bilgiler ve o dönemin şartları itibariyle yapılmış çok güzel hizmetler bunlar. Yani bu kültürün temelini oluşturmak amacıyla yapılan şeyler ve o çevirilerin üzerine çeviri yapılmadı baktığınızda. Orijinal dilin de bilindiği, en azından karşılaştırılabilecek kadar hakim olunduğu bir sistemdeyiz Azayrat zamanında. Ve yani Yunancasını en azından bakıp kavramları karşılaştırabiliyor. Çünkü bizim burada en büyük dezavantajımız Latince ve Yunanca bilmeyen kişilerin üçüncü, dördüncü diller üzerinden işte Fransızcasından, Almancasından, İngilizcesinden işte çeviri yapmaları ve o bir dönem var. O dönemde antik çağ zaten anlaşılmaz bulunuyor herhalde o sırada. Bu dönemde yapılan çevirilerin çoğu da bir kavram kargaşasına sahip. Ama aslında ilk yapılanları buna sahip değil. Yani bu onlarda yok. O yüzden Azayrat'ın mitoloji sözlüğü ve işte bu işte insan dediğimiz kitabı muhakkak bence bu konuyla ilgili şöyle bir bakılması gereken kitaplardan biri.
Özellikle, hala da baskıları var.
Var, gibi. Evet var. Özellikle işte insanın girişinde bir Homeros'cu insan tarifi yapıyor. Yani Homeros'un zihnindeki insanı tarif ediyor. Çünkü onların ruhları başka bir yerdedir. İşte bedenlerinin belli bir yerindedir. Solukla bağdaştırılır falan. Böyle farklı bir tanım var aslında. Homeros'un dönemin insanı, bu çok hoş bir konu bence bu arada. Ruhu bedende konumlandırmak falan gibi. Onu da çünkü somutlaştırmak istiyor o zamanki zihin. Ve bunları anlatıyor Azayrat. İşte insanda klasik kültüre çok iyi bir giriş olacağını düşünüyorum. Azayrat'ın. Sonra hocamız, canımız Çiğdem Dürüşke'nin Antik Çağ Felsefesi'nin girişinde, Antik Çağ Felsefesi kitabının girişinde mitolojiyle başlıyor anlatmaya. Çünkü Antik Çağ'da felsefeyi mitolojiden ve anlatıdan, destandan tam da başında konuştuğumuz gibi ayıramadığımızı söylemek lazım. Ayıramıyoruz. O yüzden de önce mitolojinin içinde yaşayan bir insandan bahsettiğimizi hatırlamamız lazım. Oradaki kavramların onundaki karşılığını idrak etmemiz lazım ve sonra Antik Çağ felsefesine geçiş yapmamız lazım olduğu için bir edebiyatçı gözüyle felsefeye nasıl bakılır, bunu görüyoruz zaten. O yüzden de o giriş kısmındaki mitoloji de bizim için bir başlangıç seviyesi olabilir. Ondan sonra da çeviriler var. Gene Azayrat'ın işte bu Hasan Ali Yücel döneminde yapılan çeviriler var. Hesiodos bence çok önemli ve göz ardı edilenlerden bir tanesi. Hep Homeros'tan bahsediyoruz ama bir de Hesiodos var. Kendisinden bir süre sonra, yaklaşık 200 yıl sonra falan yaşamış bir yazardan bahsediyoruz ama yani Homeros'un anlattığından önceki dönemi anlatıyor. Yani evren bir toz ve gaz bulutuydu hikayesini anlatıyor. Her şeyden önce kaos vardı diyor. Ve ondan sonra toprak ana Gaia oldu ve Eros. Bunların hepsi kendinden oldu ve Eros sayesinde, Eros yaşamın itkisi olarak Gaia kendisinden Uranos'u, yani göğü üretti. Ve sonra kendisine eş etti. Ve hikaye böyle başladı diyor. Ve sonra da büyük patlamayı anlatıyor. Spoiler vermeyeyim şimdi. Yani büyük patlama diyebileceğimiz şeyi anlatıyor. Hesiodos'un Teogonyası, Elgakai Hemerais'i, yani Tanrıların Doğuşu ve İşler Gün, İşler ve Günler eserleri gene elde edilebilir. Şu an hala baskısı var. Çevirileri çok anlaşılır. Ben okuyorum ama anlamıyorum diyenlere duyurulur. Muhakkak önce bu bir okunsun. Çünkü en başta o Homeros'ta ileride okuyacağımız tanrıların nasıl oluştuğunu anlatıyor. Doğal olarak bir temel oluşturuyor kişinin sonraki okumayı yapması için.
Zaten ilk okumalarda biraz zorlanılsa bile, evet, okudukça kolaylaşıyor. Yani evet, ya okudum birkaç sayfa anlamadım, sarmadı demeyip biraz direnmek lazım. Ha, iki tane kitap bitirdiğiniz hala hiç sarmadıysa belki zorlamamakta fayda var da niyetlenenlerin hafif o alışma payını bırakmalarını tavsiye ederim.
Yani. Evet, çok güzel söylediniz. Kesinlikle öyle. Bir de yani o kadar çok isim geçiyor ki anlayabiliyorum yani o kadar.
Evet, şey gibi Latin Amerikan yazarlarının romanları gibi içinde bir sürü isim var ama bir süre sonra tutmayı öğreniyorsunuz akılda onu. Bir de tabii kavramlar da yeni.
Yani. Evet, kesinlikle. Yeni çevre, bir dünya yeni, yani. O yüzden o yeni dünyaya girerken hakikaten biraz sabır göstermek lazım.
Onun için bir tavsiyede bulunayım.
Lütfen.
Bir tane Çin romanı okuyun. Orada isimleri karıştırdıktan sonra Rus edebiyatında da karıştırır. Hepsi daha kolay gelecek yani. Çin edebiyatında bir türlü ben o eşiği aşamadım.
Sonra başka eserler de söyleyeyim. Orijinal metinler en azından buna elimize ulaşmış. Vergilius'un Aeneis destanı var. Bu da aslında Roma'nın kuruluş hikayesidir. Roma'da bir evren yaratım miti yerine Roma'nın kuruluş miti vardır.
Romulus ve Romulus.
Ve on, yani aslında ondan daha da önce gelen ve Troya'dan çıkan bir kahraman olan Aeneas'ın hikayesi. Ve Latium'a giderkenki yolda yaşadığı şeyler, yeni bir kahraman yolculuğu yani aslında. O kahramanın yolculuğu da zaten şu anda direkt okunabilir. Tıpkı Homeros gibi. Vergilius'un da çevresi var. Ovidius'un Dönüşümler eseri var. Ondan bahsedebiliriz. Ovidius'un Dönüşümlerinde de Ovidius diğer işte bu anlatıları harmanlıyor diyebiliriz gene. İçinden çok fazla bilgi edinebiliyoruz. Ve Apuleius'un Başkalaşımları var. Oradan da Cupido ve Pisuen'in öyküsünü örneğin okuyabilirsiniz. Ve aslında Apuleius'un Başkalaşımları dönemin ilk romanlarından bir tanesi bir yandan da. Çok hoş bir anlatısı var. Bunların da çevirileri gayet anlaşılır. Türkçemize uygun, Türk insanımıza hitap eden diye. Ve bunların arkasından da işte bizim ikinci kaynaklar dediğimiz, bunları derleyen, Türkçesi olmayan metinleri de incelemiş ve derlemiş olan kişilerin eserleri var. En azından ben bir filolog olarak dil üzerinden, yani metinler üzerinden hareket edebiliyorum. Sırtımızı sağlama alıyoruz. Şöyle rahat rahat sırtımızı metinlere yaslıyoruz. Apollodoros ne demiş? O videosu nasıl anlatmış? Pindaros ne demiş? Homeros da nasıl geçiyor derken bir tanrı fikri ortaya çıkıyor aslında. Bir tablosu ortaya çıkıyor. Bunu yapanlardan bir tanesi Robert Graves. Robert Graves'in Yunan mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler isimli bir kitabı var. Bunu elde edebilirler. Eğer konuyla ilgili hani okuma, geniş okuma yapmak isteyenler varsa. Bulfinch'in, Thomas Bulfinch'in, bunlar tabii klasikler aslında benim bahsettiğim. Klasik Yunan ve Roma mitolojisi var. Jenny March'ın klasik mitleri var. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, işte mitolojinin gücü, Batı mitolojisi kitapları var. Başka Türkçe'de söyleyebileceğim. Dümezil'in mit ve destanı var. Hani daha derinlikli bir okuma yapmak isteyenler için.
Giderek mit, derinlere doğru gidiyoruz.
Mit'i anlıyorum. Evet. Boy veriyorum şu anda da.
Böyle konuk
az bulunur değil mi?
Vallahi gerçekten. Yani kayıtçıya nasip olsun yani.
Gerçekten.
Ödevini gayet iyi yaparak gelmiş.
Gerçekten çalışarak
evet,
gelmiş.
Hazırlayın dediniz.
Harika.
Belgesel de soracaktım ama aslında herhalde dinleyenler kendileri internet üzerinden belgesel bulmakta yani. Biraz search vererek, biraz bence arama yaparak.
Ve son olarak şey de eklemek istiyorum. Yani üzerine bir, hikayelerin üstüne bir okuma yapmak isteyenler için de Jean-Pierre Vernant'ın ve Mircea Eliade'nin çok güzel kitapları var. Türkçe'ye çevrildi hepsi. İşte Vernant'ın Torunuma Yunan Mitleri var. Eski Yunan'da Mit ve Din, Mit ve Toplum, Söylem ve Toplum, Mit ve Tragedya gibi kitapları var. Ve Eliade için de Kutsal ve Kutsal'ın idrakı ile ilgili okuma yapmak isteyenler için kitaplar var. Onun yazdığı işte Dinler Tarihine Giriş, Kutsal ve Kutsal Dışı, Mitlerin Özellikleri gibi kitapları. Ben şahsen yararlandığım kitaplar olduğu için özellikle önermek isterim.
Aslında Türkçe'de de bayağı kaynak evet, ve kitap olduğunu.
Evet, hiç de fena değilmiş yani.
Teker teker söylediğinizde bazılarını aşinayız, bazılarını okumuşuz, bazılarını hiç duymamışız. Ama genelde biliyoruz kitapları olduğunu, fakat böyle topluca sıralayınca epey bir insan, epey bir emek vermiş.
Tabii var çalışmalar.
Epey bir külliyat oluşmuş. Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bizim için çok yararlı oldu. Eminim dinleyenler için de olacaktır. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
Teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim.